Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Bu hafta sabır ve şükür olacak bahsedeceğimiz konularımız. Hayatta aslında sabra ve şükre dair çok yaşadığımız hadise var. Bazen çok seviniriz, çok şaşırırız belki, bir şükrederiz. Bazen de çeşit çeşit sıkıntılarla sınanırız, sabrederiz ama bazen öyle bir nokta gelir ki herhalde sabrın sonu deriz, sabrın sonuna geldik galiba deriz. Ama aslında hani güzel bir söz var ya, en karanlık, gecenin en karanlık anı aslında güneşin doğuşuna en yakın an. Kim bilir, belki de sabrettik, azıcık daha sabretsek kurtuluşa ereceğiz ama işte bazen dilimizden çıkan sözlere, bazen hareketlerimize olumsuz şekilde yansıyor bu sabırsızlığımız. Daha sabırlı olabilmek için sabır çerçevesinde, sabır ve şükür çerçevesinde hayata bakabilmek için bize düşen görevler neler? Bu konuda bize destek olacak değerli bir konuğumuz var. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan doçent doktor İsmail Karagöz hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Dünya hali diyoruz. Hayat içinde sıkıntılar da var. Sevinçler, hüzünler, ayrılıklar. Her şey iç içe aslında. Her şey biz insanoğlu için. Bazen sabrettiğimiz, şükrettiğimiz anlar da oluyor ama az önce de dediğim gibi sabır diyoruz ama bir noktada belki o sabrın ucunu kaybettiğimiz, hakikaten çok çetin sıkıntılar içerisinde de olabiliyoruz. Sabrın ve şükrün genel çerçevesini bir çizecek olsak, evet, acaba biz insanoğlu sabır ve şükür denizine şöyle daldığımızda ya da o göle daldığımızda heybemizde nelerle çıkmamız, evet, lazım?
Şimdi hiçbir insan sabredeceği veya şükredeceği durumdan hali değildir. Yani her insanın hangi konumda olursa olsun, zengin, fakir, amir, memur, köylü, işçi, efendim işveren, herkesin sabredeceği veyahut da şükredeceği hususlar olabilir. Yani Cenab-ı Hak insana bazen sabredeceği hususlarla kendisini imtihan eder. Bazen de şükretmesi gereken nimetlerle de imtihan eder. Yani nimet de imtihandır, musibet de imtihandır.
İzninizle şu ayrımı yapabilir miyim tam da yeri gelmişken? Biz hep imtihandayız derken işin hastalık, engellilik, fakirlik boyutunu düşünürüz. Oysa ki zenginin, sağlıklının imtihanda sanki olmadığını vurgularız aslında sözlerimizde. Aslında zengin de imtihanda, tabii, değil mi? Sağlıklı,
yani işte,
da imtihanda.
Varlıklı insanda şöyle diyelim. Yani ferah halinde, huzur halinde, mutluluk halinde, nimet halindeki insan da imtihan halindedir. Bu nimetleriyle imtihan halindedir. Hı hı. Musibete maruz kalmış. Bu musibet kavramının içerisinde hasta olursunuz, fakir olursunuz, işsiz kalırsınız, engelli olursunuz vesaire. Bunlar da imtihan halindedir.
Peki şimdi, o halde çok özür diliyorum. Sıkıntı halinde sabır, nimet halinde şükür müdür? Hani en basit, kaba şekliyle sınıflandıracak olursak.
Her ikisinde yoksa, de nimette de sabır, hı-hı, ve şükür var. Hı-hı. Musibette de sabır ve şükür var. Yani şükür sadece nimetlere, sabır sadece musibetlere değildir. Evet. Yani nimete de hem şükür hem sabır var. Musibete de hem sabır hem şükür var. Şimdi bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Kısaca izah edeyim. Önce şu hadisi aktarmak istiyorum. Peygamber Efendimiz'in sözünü. Müminin hali acayiptir diyor Peygamberimiz. Ona bir nimet isabet ederse o nimete şükreder. Bu onun için hayır olur. Hı hı. Bir musibet isabet ederse ona sabreder. Bu da onun için hayır olur diyor.
Kayıp yok yani.
Her halükarda. Her halükarda kârda. Evet. Böyle yapabilirse tabii. Şimdi Nimet dediğiniz şey nedir? Sağlık bir nimettir. Bir iş sahibi olmanız bir nimettir. İşte eşinizin olması, çocuklarınızın olması bir nimettir. Şimdi bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilmek, dolayısıyla bunu vereni tanımak, onun bu nimeti verenin istediği şekilde bir hayat sürmek, o nimetin hakkını verebilmek nimete şükürdür. Peki nimete nasıl sabır olacak? Efendim elinizde bol paranız var. O bol para sizi harama sürükleyebilir. Veyahut da çok para kazanma hırsıyla haram yoldan servet, mal, mülk, para elde etmeye sevk edebilir sizin bu arzunuz. O zaman buna tevessül etmemek için, yani kazandığınız parayı haramda harcamamak için, derim ki içkide, kumarda vesairede harcamamak için sabretmeniz lazım. Yani o nimetin varlığına sabretmeniz lazım. Veyahut da nimetin zekatını vereceksiniz. İşte malınız var, zekat vereceksiniz. Burada da sabırlı olmanız gerekiyor. Şimdi musibete gelince, bir musibet geldiğinde de tedbir alacaksınız ama sabredeceksiniz. Burada sabır ne demek? O tahammül etmek, sabır, sabredilmesi gereken musibet geldiği anda feryadı figan etmemektir. Bu kısmı sabırdır. Peki musibete nasıl şükredeceğiz? Her başımıza gelen musibetin daha beterinin olduğu düşünüldüğü zaman o halinize şükretmeniz gerekiyor. Yani şöyle düşünün, sizin yani bir kaza yaptınız, bir gözünüzü kaybettiniz. Çok şükür ikisini de kaybedebilirdim. Ya, çünkü evet. İkisini de kaybetseydiniz daha kötüydü. Efendim bir kolunuz kırılabilir, iki kolunuz da kırılabilirdi.
Hı hı. Ya da arabanız hurdaya çıktı ama çok şükür ki siz sapasağlam çıktınız.
Evet, kaza yaptınız, araba, otomobiliniz perdon oldu ama çok şükür ki canıma bir şey olmadı. Evinizde yangın çıktı. Efendim ama hiç cana bir şey olmadı. Yani cana gelmesin de mala gelsin dediniz. Çok şükür Rabbim
çok
bizi
korudu. Çok büyük bir şükür sebebi.
Dolayısıyla böyle bakabilmek kolay bir şey değil tabii. Yani her musibette hem sabır var hem şükür var. Yani daha beteri gelmediği için, daha kötüsü gelmediği için gelebilirdi. Mesela ölebilirdiniz. Değil mi? Ya tamamen felç olabilirdiniz. Komaya girebilirdiniz. Şuur kaybını uğrayabilirdiniz. Yani dolayısıyla bunlar gelmedi diye sabredilmesi lazım. Ama gelen musibete de daha kötüsü gelmedi diye şükredilmesi lazım. Gelen musibete de sabredilmesi gerekiyor. Şimdi bizim Anadolu'da şöyle bir şey var Sultan Hanım. Şimdi bizim Anadolu insanı başına bir sıkıntı gelince bağırıyor, çağırıyor, hatta sövüyor vesaire diyor. Biraz teskin olduktan sonra la havle ve la kuvvete illa
billah. Şimdi sabrediyorum diyor.
Şimdi bu sabır değil.
Evet.
Şimdi Medine-i Münevvere'de Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen Mescid-i Nebevi'nin yanında Cennetül Bakî denilen bir mezarlık var. Bu ziyarete gidiyor. Bir kadıncağızın çocuğu ölmüş. Hani ana yüreği, yavrusu ölmüş. Yanıyor, bağrı yanıyor. İşte ağlıyor, sıklıyor. Belki de sözlü bir takım şeyler söylüyor. Peygamber Efendimiz onu görüyor, duyuyor. Diyor ki bu yaptığın doğru değil. Yani veren de Allah, alan da Allah, sabret diyor. Defol başımdan diyor. Peygamberimizi görmüyor ama tanımıyor. Efendim benim yüreğim yanıyor diyor. Peygamberimiz tabii insan psikolojisini bilen bir kişi. Gidiyor. Sonra çevresindekiler bu kadına diyor ki ya ne yaptın sen? Bak o sana tavsiyede bulunan peygamberdi. Kadıncağız çok üzülüyor. Gidiyor peygamberimize diyor ki ya Resulallah özür dilerim. Kusura bakma sizi tanıyamadım. Peygamberimiz diyor ki es-sabru inde sadmetil ula. Sabır ilk karşılaşıldığı an, başa ilk geldiği an böyle bağırıp çağırmadan, isyan konumunu düşünmeden, feryadı figan etmeden tahammül göstermek. Ondan sonra tedbirinizi alırsınız.
Yani o musibetin ilk anında gösterdiğimiz
tepki. Tabii ilk anında.
O da hakikaten zor. Onun için de öncesinde kendimizi
tabii, onun için hesapsız lazım. Derecede Allah musibetlere sevap veriyor. Yani innemâ yuvaffâ sâbirûne ecrûn bi gâir sâb. Allah sabredenlere hesapsız derecede sevap veriyor. Zor olduğu için. Yani namaz kılmaktan daha çok sevap veriyor. Yani verdiğimiz zekattan, infaktan daha çok sevap
zorluk
veriyor.
Zorluk arttıkça, işin zorluğu
tabii,
arttıkça mükafat boyutu
artıyor. Onun için bir
söz
var. Yani ibadetlerin, amellerin en faziletlisi en zor olandır. Bir şey zorsa onun mükafatı olur. Böyle diyor. Sosyal hayatta da böyle. Zor işlerde çalışanlara çok para veriyorlar. Evet. Öyle değil mi yani? Evet. İşte Rabbimiz de öyle yani. Zor olan şeyleri yaptığımız zaman çok mükafat veriyor. Sabretmek de hakikaten kolay değildir.
Peki kendimiz de bu alışkanlığı kazandırabilmek için neler yapabiliriz o zaman?
Bir defa inancımızın sağlam olması lazım. Hı hı. Yani kainatta varlık aleminde bir tesadüfün olmadığını, Allah'ın iradesinin, isteğinin dışında bir şeyin cereyan etmeyeceğini, siz başınıza bir sıkıntı gelmeden önce bütün tedbirleri alırsınız. Başınıza geldikten sonra da demek ki Rabbim böyle takdir etmiş. Belki de beni imtihan ediyor. Belki daha bu kaybettiğim nimetin daha iyisini verecek deyip tahammül etmek, ondan sonra da onun tedbirlerini alırsınız. Hı hı. Yani bağırmanın, çağırmanın, isyan etmenin, neden benim başıma bunu verdiğinin demenin bir faydası yok. Şimdi nimet de öyle. Bak, nimetlere şükretmek ve sabretmek mi zor? Musibetlere şükretmek ve sabretmek mi zor diye bir soru sorsanız, hangisi zor? Nimetlere şükretmek ve sabretmek daha zordur. Çünkü
gizli toplum, değil mi?
Tabii toplum hayatına baktığımız zaman azgın insanların, günaha dalan insanların, Allah'a isyan eden insanların çoğunun varlıklı insanlar olduğunu görüyoruz. Tabii hepsi değil elbette. Evet. Çünkü o parasını kötü yolda kullanabiliyor, haram yolda kullanabiliyor. O nimetin kıymetini, kadrini bilemiyor. O nimeti yerinde kullanmaya sabredemiyor.
Kendisi de çevresindekiler de o an onunla imtihan edildiğini farkında değil çoğu zaman.
Yani o malının elinde bir imtihan olduğunu, bir emanet olduğunu bilemiyor. Emanete ihanet etmiş oluyor.
Evet. Birazdan sabrın timsali Eyüp Aleyhisselam'dan da bahsedelim. Konu biraz daha somutlaşsın. Evet. Hani biz diyoruz ki insanoğlu olarak canım onlar peygamberdi. Tabii Allah'ın seçkin kullarıydı. Onlar daha dayanıklıydı, daha güçlüydü diyoruz ama aslında şöyle bir baktığımızda peygamberler hayatına, peygamberler sıkıntıların her türlüsünü yaşamış. Evet. Çocuğunu da kaybetmiş, anne babasını da kaybetmiş, yetimde kalmışlar, en yakınları tarafından redde edilmişler, kimisinin en yakını eşi inanmamış, kimisinin en yakını oğlu inanmamış. Evet. Yani aslında onlar da sıkıntının bin bir türlü şeklini yaşamışlar. Bunun da bir hikmeti sebebi olmalı değil mi bizler açısından, örnek almamız açısından? Bakalım Eyüp Aleyhisselam o sıkıntılı anlarda sabrın timsali olma noktasına nasıl geldi, neler yaşadı? Eyüp sabrı denir ya. Evet. Birazdan inşallah eserimizin ardından bu konuya da geçelim. Güzel bir eserle birlikteliğimize ara veriyoruz. Mustafa Demirci, Ben Senin Gülşeninde diyecek. Sonrasında Dünya Hali programında birlikteliğimiz devam edecek.
Senin gönül ikliminde al. Ah gün izarım efendim, ah gün izarım efendim. Kafesinden kurtarıp şu muzdarip ruhumu kafesinden kurtarıp beni de gül bahçene al, beni de gül bahçene al, al dildar efendim, al dildarım efendim. Bülbül izarım efendim, ah gül izarım efendim. Beni de gül bahçene al, beni de gül bahçene al. Al dildarım efendim, al dildarım efendim. Bülbül izarım efendim, ah gül izarım efendim. Senin gönül ikliminde, senin gönül.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Sayın Doçent Doktor İsmail Karagöz hocamız bizlerle birlikte sabırdan ve şükürden bahsediyoruz bu hafta. Genel anlamda hayatın içinde sabredeceğimizde, şükredeceğimizde çok şey var. Aslında her halükarda imtihandayız. Sağlıklı olanı da, hastalıklarla imtihan olanı da, varlığıyla, yokluğuyla, yani fakiriyle, zenginiyle hepimiz dünya hayatında aslında imtihan sahnesindeyiz. Evet. Bu bir kesin, evet. Anladığımız, çıkardığımız sonuç. Peki sabrı, şükrü geliştirmek için neler yapacağız dedik. Önce sağlam bir temele oturtacağız inancımızı ve bunun da hatta peygamberler tarihinden örnekleri kendimize, evet, sık sık hatırlatacağız. İşte tam da bu noktada konu Eyüp Aleyhisselam'a geliyor. Sabrın timsali olmuş bir peygamber. Evet. Öncelikle Eyüp Aleyhisselam neler yaşamış hocam? Bizlere şimdi, örnek olması, evet, açısından sıkıntılarla başlayalım. Sonrasında bu sıkıntılar karşısında tavrı nasıl olmuş Eyüp Aleyhisselam'ın?
Hemen Eyüp Aleyhisselam'ın hikayesini, kıssasını geçmeden şunu da söyleyeyim de eksik kalmasın.
Buyurun.
Şimdi nasıl sabredeceğiz? Veyahut da bizim başımıza bir sıkıntı gelmemesi için ne yapacağız? Ne tedbir alacağız? Hı hı. Bunun iki tane şey var. Bir, yani Eyüp Aleyhisselam örneğinden bunu daha açık, somut göreceğiz. Bir, kişi maddi olarak eline gelen bütün tedbirleri alacak. Yani trafiğe çıktınız otomobille. İşte otomobiliniz bakımda olacak. Hı hı. Trafik kurallarına uyacaksınız. Sadece kendiniz değil, başka karşı tarafta kullananların hatalarını da bakacaksınız vesaire. Hı hı. Yani maddi tedbir alacaksınız.
Üzerimize düşen ne varsa bunlar, evet, yerine gelmiş olacak.
Mesela
öncelikle
sağlığınızı korumak için yemediğinize, içmenize dikkat edeceksiniz. Hı hı. Üşütmeyeceksiniz vesaire. Birisi bu, maddi. İkincisi de manevi olarak Allah'a sığınacaksınız. Dua edeceksiniz. Yani dua ibadettir. İşte ya Rabbi sağlık ver, ya Rabbi kazadan beladan koru. Şimdi otobüse girince ağzı çekeceksiniz, şeytandan korunacaksınız.
Yani besmele çift kanatlı olacağız. Tabii, değil mi? Hem maddiyat hem maneviyat olacak.
Besmele çekeceksiniz, Allah'a sığınacaksınız. Yani iki, Yani sadece işi Allah'a havale etmeyeceğiz. Kendimize düşeni de yapacağız. Yani kendimize düşeni yapacağız. Rabbimizden de bize yardım etmesini isteyeceğiz. Şimdi sınava giren bir öğrenci bütün derslerine çalışacak. Sınavda ne sorulacaksa hepsine çalışacak. Sonra diyecek ki ya Rabbi bana yardım et. Beni şaşırtma. Efendim muvaffak olayım diye dua edecek. Şimdi gelelim Eyüp Aleyhisselam. Şimdi bu söylediklerimi Eyüp Aleyhisselam hayatında görüyoruz. Eyüp Aleyhisselam Şanlıurfa civarında yaşamış bir peygamber. Zengin bir insan. Varlıklı bir insan. Hı hı. Cömert bir insan. Eşi var. Çocukları var. Böyle bir hayat sürüyor. Etrafına yardım ediyor. Hayvanları var. İşte ziraatla meşgul oluyor. Sonra bir gün hastalığı yakalanıyor. Hastalığına bir iç hastalıkları var. Bir de cilt hastalığına yakalanıyor. Bu ara bütün malını kaybediyor. Çocuklarını da kaybediyor. Bir hanımı kalıyor. Ondan sonra artık zengin olunca etrafında pervane gibi dönenler işte menfaat için gelen gidenler de artık gelmez gitmez oluyorlar. Hı hı. Efendim şehrin bir kenarında yani bir banliyosunda böyle 18 yıl yatakta o derde müptela oluyor.
Yani fakirlik, ama, bak, hastalık, malın, evlat bak, kaybı.
Sağlığını kaybediyor bir. Hı hı. Malını kaybediyor iki. İtibarını kaybediyor üç.
Evlatlarını.
Çocuklarını kaybediyor evet. Dört. Evet. Fakirliğe düşüyor.
Ve 18 sene.
Ve 18 sene. 18 evet. Sene yani iyileşemiyor da ama şikayet de etmiyor. Artık canına tak ediyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bildirdiğine göre şöyle dua ediyor. Ve Eyyûbe iznâdâ rabbuhu. Hani Eyyûb'u da hatırla. Hani o Rabbine şöyle dua etmişti. En iyi mesleniyet duru. Ya Rabbi bana bir dert dokundu, bir musibet dokundu, bir hastalık, bir sıkıntı isabet etti. Ve ente erhamur rahimin. Sen merhametlerin en merhametlisisin dedi. Allah'a dua etti. Şimdi Eyüp Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu unutmayalım. Bak peygamber. Vahiy alıyor. Cenab-ı Hak dua ediyor. Fesecebne lehu. Biz ona, onun duasına icabet ettik. Fekeşefne ma bihi min durun. Onun sıkıntısını giderdik. Bir başka ayette veskür abdene Eyyûbe, ey peygamberim kulumuz Eyyûb peygamberi de hatırla. İznâde rabbu hani o Rabbine enni mesene şeytanu binusbin ve azab. Yani bir bana bir yorgunluk, hastalık, sıkıntı isabet ettirmişti. Yani Allah'a ya Rabbi sen bana dert verdin demiyor da şeytan yaptı bunu diyor. Hmm. Yani burada bir edeben evet, söylüyor.
Orada da çok güzel bir incelik var.
Efendim Cenab-ı Hak Eyüp Aleyhisselam'a diyor ki ürkül bir rizlike. Ayağını yere vur. Bildiğimiz ayağımız yani. Hâzâ mûteselüm bâridün ve şerâbun. Ayağını yere vurunca oradan bir soğuk su çıkacak. O soğuk suyu iç ve o soğuk suyla yıkan. Gerçekten Eyüp Aleyhisselam ayağını yere vuruyor. Oradan bir soğuk su çıkıyor. Çıkan soğuk suyu içiyor. İç hastalıkları iyileşiyor. O soğuk suyla yıkanıyor. Cilt hastalıkları iyileşiyor. Hı hı. Şimdi biz bundan iki tane ders çıkartıyoruz. Allah isteseydi su içmeden de iç hastalıklarını iyileştiremez miydi?
İyileştirirdi.
İyileştirirdi. Evet. Efendim Allah isteseydi yıkanmadan cilt hastalıklarını iyileştiremez miydi?
Demek ki bir sebebe, iyileştirirdi. Bir vesile kılacak ha, değil mi?
Demek ki arada bir sebep var. Evet. Şimdi biz hastalanınca ilaç içiyoruz. İlacı neden yapıyorlar? Ottan, çiçekten yapıyorlar. O otlarda, çiçeklerde, bitkilerde şifayı yaratan kim? Hazreti Allah'tır. Dolayısıyla neticede Allah şafidir, şifa verendir. Diğerlere sebeptir. Dolayısıyla buradan çıkardığımız birinci ders şu. Yani bir musibetimiz var, hastalığımız var, başka bir derdimiz varsa biz maddi olarak bize düşeni yapacağız. Diyelim ki hastalandıysak ilaç kullanacağız. Gerektiğinde ameliyat olacağız, gerektiğinde organ nakli yapacağız, hepsini yapacağız. Bununla yetinmeyeceğiz, bir de Allah'a dua edeceğiz. Hı hı. Dua diyor, sen merhametlerin en merhametlisin, bana dert dokundu, gideriver ya Rabbi diyor. Cenab-ı Hak hem işin maddi boyutunu ona öğretiyor, yani maddi tedbirini alıyor, hem de Cenab-ı Hak ona şifa diyor. Bundan bir şey daha öğreniyoruz. Yani her derdin bir devası var. Dertsiz bir hastalık yok. Şimdi kader inancından hareketle, sahabe-i kiram, peygamberimizin güzide arkadaşları diyorlar ki ya Resulallah hastalanınca tedavi olalım mı? Peygamberimiz diyor ki evet tedavi olun. مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلَّا اَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً diyor. Allah hiçbir dert indirmemiştir ki efendim ona o derde bir şifa da vermiş olmasın. Geçmişte verem hastalığı tedavisi olmayan bir hastalıktı. Yakalanan ölüyordu. Hı. Şimdi tedavisi kolay bir hastalık haline geldi. Bugün dünyada en zor hastalık kanser hastalığıdır. Ama bir gün o da verem gibi tedavisi kolay bir hastalık olur ama başka bir hastalık çıkar. Bu dünya hali böyle devam edip gidiyor. Dolayısıyla peygamber de olsa, peygamberin ümmetinden bir insan da olsa her insanın başına sıkıntı gelebilir. Şimdi peygamber Eyüp Aleyhisselam'ın bizim yapacağımız şu, alacağımız ders birisi de şu, bak 18 sene sabrediyor. Ya, yani daha 2 ay sonra bunları ya Rabbi yani çok çektim, iyileştiriver, buna bir çözüm yolu gösteriver derdi demiyor. Bak 18 sene sabrediyor. Demek ki biz de bir şeyin sonucuna ulaşabilmek için sabretmemiz gerekiyor. Acele etmememiz gerekiyor. Birçok hastalık da böyledir yani. Hemen akşamdan sabaha iyileşmez, sabredecek.
Bu tedbir arayışı için beklemek değil, hastalığın sonucu için beklemek yani, değil mi?
Tabii şöyle, siz baştan beri tedbir alırsınız. Hani adam daha yakalanmaz isyan etmeye başlarsa ondan sonuç alamaz. Ben talebelik yıllarımda İstanbul'da hafızlık yaparken Kur'an kursunda Kadıköy'de hafızlık yapıyorduk. Birisi geldi, içinizde Kur'an okumasını bilen var mı dedi. Orada ben vardım, ben biliyorum dedim. Beni aldı götürdü. Şimdi gözümün önüne geliyor. Bir hanımefendi, doktor, birini muayene ediyordu. Bu da gitmiş dedi. Şimdi beni götüren bir hanımefendiydi. Annesi ve babasıymış. Her ikisi de eş zamanlı öldüler. Ölmüşler yani. Şimdi bu da iyi bir şey tabii. Şimdi kadının, ben orada bir isyanına şahit oldum. Ya Rabbi ben ne suç işledim? Nokta nokta, yani burada söyleyemeyeceğim şeyleri söyleyerek, ben şunu mu yaptım da bunu bana verdin? Ben bunu mu yaptım da işte şu günahı mı işledim, şunu mu işledim, şunu mu işledim de ikisini birden aldın diye isyan ediyor. Bu kesinlikle doğru bir şey değildir. Allah rahmet eylesin, bizim bir arkadaşımız vardı, komşumuz vefat etti. O anlatmıştı. İş yerinde birisi bir gün baklava getirmiş. Demişler ki hayırdır, ne oldu? Demiş bir çocuğum oldu. Oo, Allah analı babalı yapsın. Sağlıklı büyüt. Aradan bir müddet geçince bir baklava daha gelmiş. Demiş ki ne oldu? Bir çocuğun daha mı oldu? Yok demiş. O çocuğum öldü. Şimdi o zaman herkes hayret etmiş. Ya demişler, hani doğunca anladık baklavayı da şimdi niye getiriyorsun? Demiş ki Allah verince iyi de alınca kötü mü? Yani veren de o, alan da o. Yani ve mâ kâne li nefsin en temûte illâ biiznillah. Hiçbir can, çocuk da olsa, yaşlı da olsa, yetişkin de olsa, hiçbir can Allah izin vermedikçe, dünyada yaşama süresi dolmadıkça ölmesi mümkün değildir. Şimdi onu tahammülle karşılayabilmek, sabırla karşılayabilmek, o vermişti, o aldı diyebilmek, yani müminin şiarıdır.
Zor şey,
öyle
ama,
değil mi? Öyle güzel. Değil mi? Yani evet. Şimdi bize görme yetisini veren kim? Ben kendim mi elledim? Allah verdi. Diyelim ki bir şekilde aldı. Yani isteseydi, diyelim ki bir kaza yaptınız ya, Allah sizin gözünüzü korurdu da başka bir tarafınız olurdu. Diyelim ki Allah izin verdi, gözünüzü kaybettiniz. Ya varken iyiydi, yokken kötü mü oldu? Hayır. Yani bu kolay bir şey değil tabii. Her insanın yapabileceği bir şey değildir. Burada bizim imanımız ön plana çıkıyor. Allah inancımızı
güçlendirmek, maneviyatı güçlendirmek, sıkıntıyla gerekiyor. O musibetle karşılaşmadan önce kendimizi daha donanımlı kurmak gerekiyor herhalde. Çok teşekkür ediyorum
hocam.
Ben de
teşekkür ediyorum.
Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Rabbimiz inşallah bizleri de sabreden, şükreden kullarından eylesin. Tabii çok zor sabredebilmek. Varlık içinde şükredebilmek de zor. Musibet karşısında sabredebilmek de zor. İnşallah sabreden ve şükredenlerden olmak duasıyla diyelim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dünya